Ayrım 7. Sayfa 57. Acaba Bağdat'takiler Barbara'nın mutsuz bir aileden geldiği gibi bir izlenime nereden kapılmışlardı? Tuhaf. Ama sonuçta orası dedikodunun çok yaygın olduğu ve söylentilerin araştırılmadan, açıkça konuşulmaya cesaret edilmeden ağızdan ağza dolaştığı bir Orta Doğu şehriydi. Örneğin Binbaşı Reed konusunda olduğu gibi. Gerçi John Binbaşı Reed'i tanımıyordu. Ama Barbara eve yazdığı mektuplardan ondan sıklıkla bahsediyordu. Binbaşı Reed onlara akşam yemeğine gitmişti. Binbaşı Reed ile eve gideceklerdi. Barbara yaz ayları için Arkandus'a gidecekti. Başka bir evli hanımla birlikte orada bir bungalov kiralamışlardı ve Binbaşı Reed de aynı zaman diliminde onlarla orada olacaktı. Sıkça birlikte tenis oynuyorlardı. Hatta Barbara ve o kulüpteki karışık çiftler turnuvasını kazanmışlardı. Dolayısıyla John, Bağdat'a vardığında açıkça Binbaşı Reed'i sormakta en ufak bir sakınca bile görmedi. Onun hakkında o kadar çok şey duymuştu ki onunla tanışmak istemesinden daha doğal bir şey olamazdı. Ancak bunu söylemekle ne büyük bir pot kırmış olduğu daha sözcükler ağzından çıkar çıkmaz anladı. Barbara bembeyaz kesildi. William kızardı. Ve ancak birkaç dakika sonra William hiç de olağan sayılamayacak bir ses tonuyla yanıt verdi. Artık onunla görüşmüyoruz. Damadının sesi öylesine ters ve iticiydi ki John başka bir şey söylemeye cesaret edemedi. Ancak daha sonra Barbara yatmaya gittiğinde John konuyu yeniden açtı. Gülümseyerek bilmeden pot kırdığını, Binbaşı Reed'in dostları olduğunu sandığını belirtti. William bunun üzerine ayağa kalktı, piposunu şöminenin duvarına vurarak temizledi. "Bilmem ki," dedi. Kaçamak bir cevapla konuyu kapamak istediği anlaşılıyordu. Birkaç kez birlikte ava gittik. Ama uzunca bir süredir onunla yüz yüze gelmedik. John, William'ın çok kötü bir yalancı olduğunu düşünüyordu. Kendi kendine gülümsedi. Erkekleri çözmek o kadar kolaydı ki. William'ın bu eski moda ketumluğu ve tedbirliliği onu eğlendiriyordu. John'un aşırı ciddi, tutucu, kitaplarda rastlanan tipik eski kayınvalideler gibi olduğunu düşündüğü anlaşılıyordu. "Anlıyorum," dedi. "Bir skandal." William birden öfkeyle dönerek, "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu. John onu sakinleştirecek bir tonda, "Sevgili yavrum," dedi. "Bu konu karşısında gösterdiğin tepkiden bunu anlamak hiç zor değil. Sanırım onun hakkında bir şeyler öğrendin ve artık onu görmek bile istemiyorsun. Hiç korkma, başka bir şey soracak değilim. Bu gibi durumlarda insanların neden Nicole'a incindiğini çok iyi bilirim." William ağır ağır, "Evet, evet haklısınız," dedi. "Çok inciniyor. İnsan karşısındakilerin de kendisi gibi olduklarına inanmak ister. Sonra olmadıkları ortaya çıkıp da yanıldığını anladığında doğal olarak hayal kırıklığına uğrar ve üzülür." "William, neyse ki buradan ayrıldı, Güney Afrika'ya gitti," dedi. John'un aklına birden kulüp albiyatta kulağına çalınan bazı dedikodular geldi. Nobby Reed'in Uganda'ya gittiğinden bahsediliyordu. "Zavallı Nobby," diyordu kadının biri. "O küçük aptal kızın peşinden koşması onun suçu değildi ki." Daha yaşlıca bir başka kadın anlamlı başını sallayarak gergin bir tavırla gülümseyip cevap vermişti. Ama kendisi de belaya bulaşıyor. Nobby'nin merakı masum saf genç kızlar. Deneyimsiz yeni gelinleri ağına düşürüyor. Tekniğinin kusursuz olduğunu söylemeliyim. Çok çekici olabiliyor. Karşısındaki kız onun kendisine delicesine aşık olduğunu sanıyor. Halbuki o aynı anda çoktan başka kıyılara yelken açmaya hazır bile. Yeni birini ağına düşürmeye. "Her neyse," dedi ilk kadın. "Onu arayacağız. Bizi çok eğlendiriyordu." Diğerleri güldüler. Bazı kocaların ardından yas tutmadıkları kesin. Aslına bakarsanız erkeklerin çoğu ondan hoşlanmıyordu. Neyse, burada onun suyu çoktan ısınmıştı. İkinci kadının "hiç" diye uyarmasıyla seslerini alçalttılar ve John konuşmanın devamını dinleyemedi. O zaman bu konuşma pek ilgisini çekmemişti. Ama birden aklına geldi ve merakını uyandırdı. William bu konuda konuşmak istemiyordu ama belki Barbara bir şeyler anlatırdı. Ne var ki Barbara da kesin ve kararlı bir ketumluk sergiledi. "Anne, lütfen bir şey sorma. Sence sakıncası yoksa bu konuda konuşmak istemiyorum." John kendi kendine Barbara'nın zaten hiçbir konuda konuşmak istemediğini düşündü. Hastalığı ve nedeni konusunda da tam bir sessizliğe bürünmüş, hatta bu konuda çok alıngan davranmıştı. Hastalığı zehirlenme belirtileriyle başlamıştı. John bunun bir tür besin zehirlenmesi olduğunu düşünmüştü. Sıcak iklimlerde besin zehirlenmesine sıkça rastlandığını biliyordu. Ama Barbara da William da detaylı açıklama yapmaktan kaçınıyorlardı. Hatta Barbara'nın annesi olarak haklı bir şekilde bilgi almak için başvurduğu doktor da suskun kalmış, bir şey söylememişti. Sürekli olarak genç bayan Ray'e pek fazla soru yöneltilmemesini, hasta psikolojisinden çıkmasına yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Tek ihtiyacı iyi bakım ve dinlenme. Sürekli soru sormanın hastayı yormaktan, ona zarar vermekten başka anlamı yok. En iyisi hastalıktan hiç söz etmemek. Tabii bu yalnızca iyi niyetle yapılmış bir öneri, Bayan Scudamore. Umarım dikkate alırsınız. John, doktordan hiç hoşlanmamış, onu duyarsız, sevimsiz bir insan olarak nitelendirmişti. Adam hastasının sevgi dolu annesinin İngiltere'den koşup gelmiş olmasından bile pek etkilenmişe benzemiyordu. Yine de Barbara gelmiş olduğu için ona minnettardı. Ya da en azından John'a öyle geliyordu. Annesine defalarca teşekkür etmişti. William da gelişini büyük bir özveri olarak nitelendirmişti. John, koşullar uygun olsaydı orada çok daha uzun bir süre kalmak istediğini söylediğinde, William onun bu duygularını aynen paylaştığını belirtti. Bunun üzerine John, onlardan kalması için fazla ısrar etmemelerini istedi. Kışı Bağdat'ta geçirme isteğine zaten zorlukla karşı koyabildiğini söyledi. Sonuçta düşünmesi gereken bir kocası vardı. Orada daha fazla kalması ona haksızlık olacaktı. Tam da o anda Barbara kısık, sevecen sesle "Sevgili babacığım," diye fısıldadı. Ve kısa bir suskunluğun ardından da ekledi. "Anneciğim, gerçekten de biraz daha kalsan. Ama tatlım, babanı da düşünmemiz gerek." Bunun üzerine Barbara her zamanki soğuk ve duyarsız tavrıyla kendisinin de zaten bunu yaptığını belirtti. John buna hiddetle karşı çıktı ve sevgili Rodney'i hizmetçilerin eline daha fazla bırakamayacağını söyledi. Yine de dönüş yolculuğundan hemen önce neredeyse fikrini değiştirmek üzereydi. En azından bir ay daha kalabileceğini düşünüyordu. Ama William mevsim ilerledikçe çöl yolculuğunun tehlikeli olacağını ayrıntılı olarak anlatınca paniğe kapılarak kararını değiştirmekten vazgeçti. Daha sonrasında Barbara ve William ona karşı o kadar iyi ve nazik davrandılar ki John neredeyse yine de fikrini değiştirip kalacaktı. Ama değiştirmedi. Aslına bakılırsa yola çıkış gününü ertelemiş olsaydı da bundan daha kötüsü gelemezdi başına. John yeniden saatine baktı. 11'e 5 vardı. Kalan kısa zamanda daha çok şey düşünebilirdi. The Powerhouse adlı kitabını yanına almamış olmanın pişmanlığı içindeydi. Yine de elinde kalan son kitap bu olduğu için biraz daha sonraya saklaması iyi olacaktı. Öğle yemeğine daha 2 saat vardı. O gün için öğlen yemeğinin saat 1'de hazır olmasını istemişti. Böyle amaçsızca yürümenin bir anlamı olmasa da belki biraz daha dolaşabilirdi. Üstelik güneş de yükselmeye başlamıştı. Sakin sakin kafasını dinleyip düşünecek zaman bulmayı ne kadar istemişti. İşte şimdi fırsat karşısındaydı. Özellikle düşünmek istediği neydi? John düşündü. Ama aklına önemli bir şey gelmedi. Şu ya da bunu nereye koyduğu, hizmetçilerin yaz tatilleri, okuldaki eski sınıfın yeniden dekore edilmesi. Bütün bunlar ona o an için çok saçma ve anlamsız görünüyorlardı. Daha Kasım ayındaydılar. Şimdiden hizmetçilerin yaz tatillerini düşünmenin ne anlamı olabilirdi? Bunun dışında Pentecost yortusunun ne zaman geldiğini de bilmeliydi ki, bunun için de bir sonraki yılın takvimine gereksinimi vardı. Yine de okuldaki sınıfın dekorasyonunu düşünebilirdi. Duvarlar çok açık beş, örtüler yulaf sarısı ve yastıklar da canlı renklerde olsa çok hoş olabilirdi. 11'e 10 geçiyordu. Sınıfın yeniden dekore edilmesinin planlaması çok zaman almamıştı. John, eğer bunun başıma gelebileceğini düşünseydim, yanıma çok daha ilginç kitaplar alırdım diye düşündü. Keşifler, buluşlar ve de modern bilimle ilgili. Örneğin kuantum teorisine ilişkin açıklamaların bulunduğu kitaplar. Sonra bu kuantum sözcüğünün aklına nereden gelmiş olabileceğini düşündü. Ve birden anımsadı. Tabii ya, örtüler ve banka müdürünün karısı Bayan Sherston. Banka müdürünün karısı Bayan Sherston ile möbleleri kretonla mı, şantuk kumaşla mı kaplatmanın daha iyi olacağını konuştukları o günü anımsıyordu. Konuşmalarının orta yerinde Bayan Sherston birden, "Kuantum teorisini anlayabilecek kadar bilgili ve zeki olmayı isterdim," dedi. Bu öylesine büyüleyici bir fikir ki, enerjinin küçücük paketçiklerden oluşması. John kala kalmıştı. Çok istese bile bu bilimsel teorilerle şantuk kumaş arasında bağlantı kuramıyordu. Bayan Sherston kıpkırmızı kesilerek, bağışla, benim aptallığım dedi. Bazen bazı şeyler böyle birden aklıma geliyor. Söylüyorum ama bu yine de muhteşem bir fikir, değil mi? Bu John'un ilgilendiği bir konu değildi. Dolayısıyla konuşma da oracıkta kesilmişti. Yine de Bayan Sherston'ın kretonlarını ya da daha doğru bir deyişle keten yatak takımlarını çok iyi anımsıyordu. Kahverengi, kırmızı ve gri yapraklardan oluşan muhteşem bir desen. Bu çok güzel bir kumaş demişti. Herhalde çok pahalıdır. Bayan Sherston da bunu onaylamış ve kumaşı alma nedeninin ormanları, ağaçları çok sevmesi olduğunu söylemişti. Sonra da en büyük hayalinin bir gün bitkilerin çok çabuk yetiştiği Burma ya da Malezya'ya gitmek olduğunu belirtmişti. Neredeyse gözle görülebilecek kadar hızlı diye eklemiş ve davranışlarıyla da bunun için sabırsızlandığını açıkça göstermişti. John, o kumaşlara bir servet ödemiş olmalı diye düşünüyordu. Müdür Sherston'ın karısına evin geçimi ve dekoru için ne kadar fazla para verdiğini düşünülünce, bunun daha sonra olacakların işareti olduğunu anlamaları gerekirdi. Adamdan hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Bankada, onun bürosunda yatırımlarını en iyi nasıl değerlendirebileceklerini konuşmak için oturduğu günü anımsıyordu. Sherston tam karşısında masanın öbür tarafında oturuyordu. Dev gibi bir adam, iri yarı, aşırı derecede nazik ve güler yüzlü. Davranışları abartılı. Sanki bakışlarıyla, tutumuyla, ben tam bir dünya adamıyım sayın bayan, diyordu. Benim yalnızca bir para makinesi olduğumu, aklımın başka şeye çalışmadığını düşünmeyin sakın. İyi bir tenisçi, golf oyuncusu, dansçı ve bridge oyuncusuyum. Gerçek benliğim dostlar arasında, partilerde ortaya çıkar. Müşterilere yalnızca hesaplarında bulunandan daha fazla para çekmemelerini öneren bir memur olduğum bu bankada değil. Büyük, şişirilmiş bir balon, çenesi düşüğün teki, diye düşündü John öfkeyle. Sahtekar her zaman sahtekardır. Daha o zamanlarda muhasebe defterlerinde tahrifat yapmaya başlamış olmalı ya da artık düzenbazlığını nasıl yaptıysa. Üstelik buna rağmen herkes onu seviyor. Sherston'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu, tipik banka müdürlerinden çok farklı olduğunu söylüyorlardı. Aslında bu bir anlamda doğruydu da. Normal bir banka müdürü kendi bankasının kaynaklarını zimmetine geçirmezdi. Sonuçta Leslie Sherston, o el baskılı çarşaflarını bu düzenbazlıklara borçluydu. Yine de hiç kimse Bayan Sherston'ın pahalı meraklarının Sherston'ı sahtekarlığa ittiği gibi bir düşünceye kapılmamıştı. Leslie Sherston'a bir kez bakmak bile onun parayla pulla pek ilgisi olmayan bir kadın olduğunu anlamaya yeterdi. Her zaman o eski püskü tweed tayyörlerini giyer, bahçesinde çalışır ya da kırlarda dolaşırdı. Çocukların giysilerine de pek önem verdiği söylenemezdi. John, Leslie Sherston'ın evine çaya davet edildiği günü hala anımsıyordu. Leslie büyükçe bir tepsinin üzerine büyük bir somon ekmek, tereyağı, ev yapımı reçel, çay takımlarını ve çaydanlığı koyup getirmişti. Leslie dağınık, savruk, neşeli, özensiz bir kadındı. Bir yana yalpalayarak ağır ağır yürümesine, çarpık ifadesiz yüzüne rağmen sıcak gülümsemesiyle hoş ve sevimli bir insandı. Ve insanlar onu seviyordu. Ah, zavallı Bayan Sherston. Hazin, çok hazin bir yaşamı olmuştu. John, huzursuzluk içinde bir oraya bir buraya gidip geliyordu. Bu da nereden aklına gelmişti? Hazin bir yaşam. Yeniden Blanche Haggard'ı düşündü. Parantez içinde, farklı anlamda olsa da onunki de hazin bir yaşamdı. Blanche'ı anımsayınca ister istemez aklına yeniden Barbara ve gizemli hastalığı gelmişti. Neden sanki tüm düşünceleri eninde sonunda üzücü, istenmeyen noktalara ulaşıyordu? Bunun dışında bir şey düşünmek olanaksız mıydı? Yeniden saatine baktı. Zavallı Bayan Sherston'ı ve el baskılı çarşaflarını düşünürken bir yarım saat geçmişti. Şimdi ne düşünmeliydi? Rahatsız edici olmayan, eninde sonunda onu sıkıcı düşüncelere sürüklemeyen, insanın içini rahatlatan bir şeyler düşünmek istiyordu. Bu konuda en güvenilir liman hiç kuşkusuz Rodney'di. Rodney'i düşündü. Sevgili iyi Rodney'i. John mutluluk içinde gözünde Rodney'i, onun Victoria istasyonunda kendisini yolcu etmek için trenin hareketini bekleyişini canlandırdı. Evet, sevgili Rodney. Orada öylesine başı dik durmuş, trene bakıyor, güneş yüzünü parlıyor, gözünün çevresindeki kırışıklıkları iyice ortaya çıkarıyordu. Gözleri ne kadar da yorgun görünüyordu. Yorgun ve hüzünlü. Parantez içinde, hayır, Rodney hüzünlü değildi, aslında. Yalnızca gözlerinin şekli öyle görünmesine neden oluyordu. Birçok hayvanın da aynı şekilde hüzünlü bakışları vardı. Normalde gözlük takıyor ve gözlerindeki hüzün fark edilmiyordu. Ama genelde çok yorgun bir adam görünümü vardı. Bu şaşılacak bir şey değildi. Çok çalışıyordu. Neredeyse çalışmadığı gün yoktu. Parantez içinde, John eve döndüğümde bunu değiştirmeliyim diye düşündü. O da dinlenmeli, tatil yapmalı. Neden sanki bu daha önce aklıma gelmedi ki? Evet, istasyonda parlak güneş ışığında olduğundan çok daha yaşlı görünüyordu. John trenden aşağı eğilip ona bakmıştı. O da ona. Ve karşılıklı olarak klasik veda sözcüklerini söylemişlerdi. Clay'de gümrüğe gireceğinizi sanmıyorum. Ben de sanırım doğruca Simplon Express'ine aktarma yapacağım. Unutma, Burine DC vagonuna bineceksin. Umarım Akdeniz sakindir. Aslında Kahire'de bir iki gün mola verebilmek isterdim. Neden yapmıyorsun bunu? Ah sevgilim, biliyorsun mümkün olduğu kadar çabuk Barbara'ya ulaşmak istiyorum. Haftada yalnızca bir tek gün uçak var. Evet, tabii ya, bunu unutmuşum. O sırada trenin düdüğü duyuldu. Rodney başını yukarı kaldırarak seslendi. İyi yolculuklar. Kendine iyi bak küçük John. Allah'a ısmarladık. Umarım yokluğumu çok hissetmezsin. Tren sarsılarak hareket etti. John başını içeri çekti. Rodney el salladıktan sonra arkasını döndü. John her nedense birden yeniden pencereden dışarı sarktı. Rodney peronda çıkışa doğru ilerliyordu. Onu arkasından görünce bir an ürperdi. O anda ne kadar da genç görünüyordu öyle. Başını arkaya atmış, omuzlarını dikleştirmişti. Bu John için gerçek bir şok oldu. Peronda yürüyen Rodney sorunsuz, genç birini andırıyordu. Rodney Scudamore ile ilk karşılaştıkları günü anımsadı. Onunla tenis kortunda tanıştırılmışlardı. Hemen ikili olarak bir maç yapmaya karar vermişlerdi. File tarafında ben olayım mı diye sormuştu Rodney. Filenin kenarındaki yerini alırken John onun arkasından bakıyor ve düşünüyordu. Ne kadar çekici bir sırtı var. Kendinden emin yürüyüşü, başını geriye atması, ensesinin dikliği. Birden gerilmişti. John ardı ardına iki hatalı servis atmış, kızarmış ve çok utanmıştı. Ama Rodney başını çevirmiş, ona cesaret verir gibi en içten gülümsemesiyle bakmıştı. O sevecen sıcak gülümsemesiyle. John hemen o anda ne kadar cazip bir erkek diye düşünmüş ve ona aşık olmuştu. Trenden sarkmış bir halde Rodney peronda diğer insanların arasında ayırt edilemeyecek kadar uzaklaşana kadar arkasından bakan John, sanki bütün bu süre boyunca yıllar önceki o yaz gününü yeniden yaşadı. Adeta yılların yükü birden Rodney'in sırtından kalkmış, o kendinden emin, enerji dolu genç adam geri dönmüştü. Yıllar sanki geriye saymış. John çölün ortasında, kızgın güneşin altında birden ürperdi. Hayır, hayır diye düşündü. Bunu sürdüremem. Artık daha fazla bunu düşünmek istemiyorum. Rodney'in peronda başını arkaya atmış, omuzlarını dikleştirmiş bir halde peronda öyle bir yürüyüşü vardı ki, sanki omzundan büyük bir yük kalkmış. Ne oluyordu ona? Gerçekle hiç bağdaşmayan hayaller görmeye, zihninde olmayacak şeyler kurmaya başlamıştı. Gözleri ona bir oyun oynuyordu. İyi de neden sanki tren kaybolana dek beklememişti? Neden bekleyecekti ki? Londra'da hemen halletmesi gereken bir sürü işi vardı. Ayrıca bazı insanlar sevdiklerini kendilerinden uzaklaştıran trenlerin gidişini görmekten de hoşlanmazlardı. Rodney'in sırtının nasıl göründüğünü bu denli net anımsaması olanaksızdı aslında. Yine kendi kendine kuruyordu. Kuruntuydu tüm düşündükleri. Daha fazla bunu düşünmek istemiyordu. Düşünse de hiçbir şey değişmeyecekti. Yine de eğer böyle bir endişesi varsa, bu, öyle bir düşüncenin çoktan kafasına yerleşmiş olduğunu gösteriyordu. Bu doğru olamazdı. Rodney'in görüntüsünden çıkardığı sonuçların gerçekle bir ilgisi olamazdı. İçinden bir ses, yoksa kendi sesi değil miydi bu? Rodney'in kısa bir süre için bile olsa ondan kurtulmuş olduğu için mutlu olduğunu söylüyordu. Bu kesinlikle doğru olamazdı. Ayrım sonu. Sayfa 68.